dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Mordat 1402, Hicri kameri 18 Muharrem 1445 ve miladi takvimle 5 Ağustos 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, İslam'ı tanıyalım ve Anlatıların Savaşı adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım
Susan Kolipur.
Akşam haberlerini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Reisi düşmanın amacı halkları yeis ve ümitsizlik aşılamaktır. Devrim muhafızları ordusu yerli silahlarla donatıldı. İran'ı yetkili komşu ülkelere gaz ihracatı artacak. İran Dışişleri'nden Gürcistan'a taziye mesajı yayınlandı. Siyonist rejim Pentagon yetkilileri İran'a görüştü. İslami Cihat Hareketi, Shin Bet ve Mossad'a sızmayı başardık. Ve Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına uyarı, Lübnan'ı acilen terk edin. Şimdi havalar.
İran Cumhurbaşkanı, düşmanın amacının sırf yeis ve ümitsizlik pompalamak olduğunu belirterek, hükümetimiz ise sosyal sermayeyi güçlendirerek ve ümit aşılayarak düşmanların bu hilesini etkisiz hale getirmek istiyor, dedi. Cumhurbaşkanı reisi, Tahran'da düzenlenen Liderlik Hubregan Meclisi Komisyonları ve Başkanlık Heyeti Ortak Oturumunda yaptığı konuşmada, tüm sektörler toplumda ümit oluşturmak için çaba göstermekle mükellef. Hükümet de liderimizin talimatları çerçevesinde tüm program ve girişimlerini ilerletiyor, dedi. Bu bağlamda halkın seçimlere katılımı, ekonomik geçim sorunlarının çözülmesi ve servetin adil bir şekilde dağıtılması, likiditenin kontrolü ve bankaların dengelenmesi, sermayeye yönelik vergilerin belirlenmesi, enflasyonun düşürülmesi, sosyal zindeliğin güçlendirilmesi ve topluma ümit aşılanması, din ve hükümet arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi, sanal ortamın organize edilmesi ve yolsuzluk, iffetsizlik ve sosyal anormalliklerin zeminini hazırlayan ortamların engellenmesi, ayrımcılıkların giderilmesi, komşu ülkelerle ilişkilerin düzeltilmesi, sosyal adaletin sağlanması bu oturumda ele alındı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bu konular etrafında konuşmasını yaptıktan sonra şu vurguda da bulundu. Hükümetimiz ise sosyal sermayeyi güçlendirerek ve ümit aşılayarak düşmanların bu hilesini etkisiz hale getirmek istiyor.
İran yapımı silahlar ve askeri sistemler devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı törende Hürmüzgan eyaletinde devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. Çok sayıda İran yapımı silah ve askeri sistem devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katıldığı tören ile Hürmüzgan eyaletinde devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. Bu sabah düzenlenen törende devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Adiriza Tengsiri ve bazı askeri yetkililer de hazır bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Amiral Tengsiri, törenin sürprizi yapay zeka teknolojisine sahip füzeler ve menzili artırılmış elektronik harp sistemlerinin deniz kuvvetlerimize teslim edilmesidir, dedi. Törende devre muhafızları ordusu deniz kuvvetlerine çok sayıda balistik ve seyir füzesi, insansız hava aracı, İHA, elektronik harp sistemleri ve askeri araç eklendi.
Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı. Karşılanma töreninin ardından iki bakan ikili münasebetler ve bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri Tahran ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve diğer İranlı yetkililerle görüşecek. İran ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları 16 Mart'ta gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını ele almıştı.
İran Gaz İletim Şirketi Başkanı Gulam Abbas Hüseyin'e komşu ülkelere doğal gaz ihracatı hakkında bilgi verdi. İran Gaz İletim Şirketi Başkanı Gulam Abbas Hüseyin'e şu anda Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Irak gibi komşu ülkelere günde 45 milyon metreküp doğal gaz ihracatı yapıyoruz dedi. Hüseyin'e bu rakamın 6. ve 9. doğalgaz boru hattı projelerinin tamamlanmasıyla birlikte günlük 100 milyon metreküp seviyesine çıkacağını söyledi. Geçtiğimiz Temmuz'da ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Tahran'da yapılan İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde taraflar gaz anlaşmasını yenilemeyi görüşmüştü. Eurosat verilerine göre 2023 yılının ilk 3 ayında Türkiye İran'dan 1 milyar 567 milyon metreküp doğal gaz ithal etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Tahran'da Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Emir Abdullahiyan ikili görüşmede ikili bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti. Turizm, ticaret ve bilgi tabanlı firmalar arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, 13. hükümetin dış politika önceliğinin Asya ülkeleriyle münasebetleri geliştirmek olduğunu kaydetti. Bakan Emir Abdullahiyan iki ülkenin tutuklularının serbest bırakılmasına vurgu yaptıklarını belirtti. Sri Lanka Dışişleri Bakanı da basın toplantısında İran milletinin düşmanlar karşısında direnişini takdir ederek ülkesinin Doğu Asya kapısı olduğunu kaydetti.
İran Kültürel Miras El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi ile turizm alanındaki işbirliğine istişare etti. Resmi temaslar kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte Pakistan'a giden Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Arif Alevi ile bir araya geldi. Taraflar turizm alanında ikili işbirliğinin geliştirmesi konusunda anlaştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Gürcistan'da yaşanan toprak kaymasından dolayı hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naser Kenani, Gürcistan'ın Şovi kasabasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle Gürcistan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu. Kenani, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Gürcistan'ın Raça bölgesinde bulunan dağlık Tatil beldesi Şovi'de şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada afetin ardından en az 11 kişi hayatını kaybederken 25 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
İşgal altındaki topraklara giden Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Ronald Moultrie, Siyonist yetkilileriyle İran'a görüştü. Amerika Savunma Bakanı Yardımcısı Ronald Moultrie başkanlık ettiği bir heyet ile işgal altındaki topraklara 4 gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi. Moultrie ziyaret kapsamında Siyonist yetkililer ile İran ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü. Moultrie ayrıca Siyonist Rejim Savaş Bakanı Yoav Galant ile de bir araya geldi.
Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bir Rus tankerine insansız botla saldırmasına tepki gösteren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, buna Ukrayna'nın batı bölgelerini vurarak yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı Rusmurechflot, Ukrayna ordusunun bu sabah Kerç Boğazı'ndaki Sig adlı tankere insansız botla saldırdığını, geminin sağ tarafından makine dairesinin bulunduğu noktada delik açıldığını duyurmuştu. Gemide yakıt sızıntısı olmadığı bildirilmişti. Telegram hesabından açıklama yaparak saldırıya tepki gösteren Medvedev, eğer Kiev pisliği Karadeniz'de bir çevre felaketi düzenlemek istiyorsa, bunu kendi topraklarının yakınında Polonya'nın eline geçecek. Ve bunun ardından yüzyıllarca berbat kokacak olan kısmında yapmalı dedi. Görünene göre Odessa ve İzmail'deki tesislere yapılan atışların Kiev'e az geldiğini kaydeden Medvedev, Kerç Boğazı'ndaki saldırıya Ukrayna'nın batısını vurarak karşılık verilmesi gerektiğini vurguladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Nijer'deki darbecilerin bu maceradan vazgeçmeleri için yarına kadar vakitleri olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Colonna, darbe olduğu sırada yurt dışında burundan ve ülkesine dönemeyen Nijer Başbakanı ile Nijer'in Paris Büyükelçiliğinde görüştü. Görüşmeye ilişkin yayınlanan basın açıklamasında Fransa'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun Nijer'deki darbenin seyrini değiştirme çabalarının kesin ve kararlı şekilde desteklendiği belirtildi. Açıklamada Nijer'in geleceği ve bölgenin istikrarı tehlikededir ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Colonna daha sonra France Info ve RFI radyosuna ECOWAS'ın olası Nijer müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Colonna, Nijer'deki darbeciler ECOWAS'ın askeri müdahale tehdidini çok ciddiye almalı diyerek artık darbe yönetimlerine son vermek gerektiğinin altını çizdi. Junta'ya verilen sürenin yarın dolacağını da anımsatan Colonna, darbecilerin bu kişisel maceradan vazgeçmesi için yarına kadar zamanı var diye konuştu. Colonna, ECOWAS ülkelerinden gelen komite başkanlarından dün olası bir askeri bir müdahale planı üzerinde anlaştığını anımsatarak darbeciler açısından akl-i selimin galip geleceğine inanmak istediğini de dile getirdi.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Siyonist İsrail'in sözde iç güvenlik servisi Shin Bet ve Mossad casus teşkilatına sızmayı başardıklarını açıkladı. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, direniş grubunun icra ettiği istihbarat operasyonu ile İsrail'in sözde iç güvenlik servisi Shin Bet ve Mossad casus teşkilatına sızdığını bildirdi. Direniş grubuna göre Mossad ve Shin Bet teşkilatına sızarak düşmanın başkalarını gözetleme yöntemlerini öğrenmeyi başardık. Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada kombine güvenlik savaşında Siyonist Shin Bet teşkilatına sızmak için 6 savaşçımızı kullandık. Shin Bet ajanları kendilerini Filistin Özel Teşkilatı memuru ve Ürdünlü ajan veya Avrupa Birliği temsilcisi olarak tanıtıyordu. Diğer subaylar hakkında daha fazla bilgi toplamak için Mossad görevlisini bize daha fazla güvenmeye ikna ettik ifadelerine yer verildi.
Pakistan polisi mahkeme kararı ile eski Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı Lahore şehrindeki evinde tutukladı. Pakistan medyasında yer alan haberlere göre Khan başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. İslamabad Mahkemesi hakkında tutuklama kararı verdiği Khan'ı 3 yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi Genel Sekreteri Ömer Eyyub Khan, eski adı Twitter olan ilk sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmran Khan'ın tutuklandığını açıkladı. Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı Azam Nazir Tarar daha önce yaptığı açıklamada İmran Khan'ın 5 yıllığına siyasetten men edildiğini belirtmişti. Pakistan yasalarına göre başbakanlar, bakanlar, bürokratlar ve üst düzey devlet yetkilileri yabancı devlet adamlarından aldıkları hediyeleri Toşahana adı verilen departmana bildirmekle yükümlüdür. Pakistan Adalet ve Hukuk Bakanı, hükümeti döneminde de İmran Han'a sunulan hediyelerin bildirilmediği belirtiliyor.
Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği vatandaşlarını Lübnan topraklarını bir an önce terk etmeye çağırarak silahlı çatışma bölgelerine yaklaşmamaları konusunda uyardı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan vatandaşları silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde bulunmamaları ve buralara yaklaşmamaları konusunda uyarılarak Lübnan topraklarından acilen ayrılmaları istendi. Açıklamada ayrıca Suudi Arabistanlıların Lübnan'a seyahat etmesini yasaklayan karara bağlı kalmanın önemi vurgulandı. Lübnan'daki en büyük Filistinli mülteci kampı Aynul Helve'de 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketi'nin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'daki konvoyunda meydana gelen trafik kazasında biri basın mensubu iki kişi yaralandı. Bazı programlara katılmak üzere Erzincan'a giden Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu konvoyda Tercan ilçesine geçiş sırasında 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tunceli yol ayrımında yaşanan kazada biri basın mensubu iki kişi hafif bir şekilde yaralandı. Çevik kuvvet minibüsü ile basın aracının da karıştığı kazada 5 araçta da hasar meydana geldi bildiriliyor.
Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmek için ne istediğini açıkça söylemesi gerektiğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Yaptırımlar Koordinatörü Büyükelçi James O'Brien'a Moskova'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın anlaşmaya dönmek için paket anlaşmanın Rusya ile ilgili bölümünün uygulanmasını istediğini kaydetti. Zaharova, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndakiler için bir kez daha tekrar edelim. Karadeniz girişimi paket anlaşmasının ikinci bölümünün uygulanmasını istiyoruz. Kağıt üzerinde kayıt altına alınan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından tasdik edilen her şey yerine getirilmeli dedi. Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilerin yetersiz görülmesi halinde Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nden bir temsilcinin ek açıklama için bakanlığa başvurabileceğinin altını çizdi. Batı'nın tahıl anlaşmasındaki Rusya ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova, 18 Temmuz'da sona eren anlaşmayı bir daha uzatmama kararı aldığını açıklamıştı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söylemişti. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de anlaşmaya dönmek için Rusya ile ilgili bölümün yerine getirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmişti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz İran'ın savunma sanayinde ilerlemeye devam başlığı altında. İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerine ait olan füze, İHA ve elektronik savaş alanlarındaki yeni stratejik sistem ve ekipmanları görücüye çıktı. Bu sistem ve ekipmanlar, Havacılık ve Uzay Kurumu, Deniz Sanayi Kurumu, Savunma Bakanlığı Havacılık ve Elektronik Sanayi Kurumu, bilim adamları ve uzmanlarının yanı sıra bilgi temelli şirketler, özel sektör ve İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerine özel merkezlerin ürünüdür. Keşif, istihbarat, taarruz ve savaş, İHA tülleri, destek ve komuta araçları tülleri, elektronik savaş hallarındaki elektronik toplama, hücum ve savunma sistemleri de tanıtılan ürünler arasında görülebilecek yeni sistem ve ekipmanlar arasında yer alıyor. Ayrıca çeşitli seyir füzesi fırlatma kamyonları ile radar ve komuta sistemleri ve birkaç yüz, 300 ila 1000 kilometre menzilli seyir ve balistik füze de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerine eklenen sistem ve ekipmanlar arasında görülüyor. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetleri çarşamba günü bu Musa Adası'ndaki tatbikatında ilk kez Kadir seyir füzesi sistemi ve yapay zeka ile donatılmış FT-360 balistik füzesi görücüye çıkarılırken İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerine eklendi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerinin yeni stratejik sistem ve teçhizatının ortaya çıkarılması, İran'ın askeri sanayisinde ilerleme ve yeni başarılara işaret ettiği gibi, yaptırımların ve düşmanların kapsamlı baskılarının bu gelişmelere engel olmadığını ve İran'ın savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğin tamamen yerli ve içsel olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetleri İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın operasyon üssü komutanı General Ali Uzmai, bu geçtiğimiz günlerde bu Musa Adası'nda başlayan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun deniz kuvvetlerinin tatbikatında yaptığı konuşmada, bu tatbikatta Şehit Hoceci Özel Birlikleri gemileri 600 kilometre uzun menzilli füzeyle adaların güvenliğini korumak için operasyonel hale getirildi ve hazır bulunduruldu dedi. General Ali Uzmai sözlerine şunları ekledi. Bu tatbikatta devrim muhafızları savaşçıları bu Musa Adası'nı savunmak için uçaklar ve hafif ve ağır zırhlı gemilerle hızla adaya sevk edildi. Savaşçılar hava ve deniz yoluyla nakledildikten sonra bu Musa Adası'nı savunmak için önceden belirlenmiş mevzilere konuşlandırıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini halkın büyük direnci ve yerli yeteneklerine dayanmaktadır ve kutsal savunma döneminden ve Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı 8 yıllık savaştan bu yana İslam Cumhuriyeti yerli yetenek ve kapasitelere güvenerek savunma ihtiyaçlarını sağlamıştır. İran İslam Cumhuriyeti, İslam İnkılabı'ndan sonraki ilk aylardan itibaren silah ambargosuna tabi tutuldu ve son yıllarda bu yaptırımların şiddeti arttı. Öyle ki silah üreten firmaların yanı sıra bu firmalarla doğrudan veya dolaylı ilişkisi olan şahıs ve diğer firmalara da yaptırım uygulandı. Bu yaptırımlara ve hatta bilim adamlarının suikast edilmesine ve İran'ın askeri tesislerinde düşmanlar tarafından yapılan sabotajlara rağmen İran füze ve hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarından hafif ve ağır silahlara, birkaç bin tonluk muhriplere ve her türden avcı ve denizaltıya kadar savunma üretimi alanında bölgenin ilk gücü haline gelmiş durumda.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan'daki insani koşullardan endişe duyması etrafında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin küresel gıda güvensizliği başlıklı toplantısına katılanların bir kısmı Afganistan'daki insani durumu endişe verici olarak değerlendirdi. Bu toplantıda Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kıtlık ve güvensizliği önleme ve bunlarla mücadele koordinatörü Rina Girani, Afganistan'daki açlık ve kıtlıktan duyduğu endişeyi dile getirirken, çatışmaların ve güvensizliğin devam etmesi Afganistan'da hala açlığın ve kıtlığın ana sebebidir. Bu nedenle Afganistan vatandaşları geçen yıl şiddet olaylarında zor durumda kaldılar açıklamasında bulundu. Uluslararası Kurtarma Komitesi Başkanı David Miliband, çatışma ve güvensizliği Afgan halkının devam eden açlığın nedeni olarak değerlendirirken şunları kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afgan halkının acılarına dikkat çekmesi, uluslararası toplumun da bu ülkedeki insani duruma hala dikkat ettiğini gösteriyor. Ancak bunları çözmek için ciddi bir adım atılmıyor ve bu nedenle Afganistan'daki sosyal ve güvenlik durumu kötüleşmeye doğru gidiyor. Güvenlik Konseyi toplantısında hazır bulunan ülke temsilcilerinin açıklamaları incelendiğinde Afgan krizini çözecek köklü bir çözümün olmadığı anlaşılıyor. Afganistan'daki durumu etkileyen ülkeler arasında yer alan Pakistan ve Hindistan, Afgan krizinin çözülmesine yardımcı olacak herhangi bir yol önermedi ve bazı ülkeler de sadece Amerika ve müttefiklerinden son 20 yılda Afganistan'daki performansını eleştirdi. Siyasi analist Arif Ekrem'i bu konuda şöyle diyor. Afganistan'daki gelişmelerin uluslararası etkileri dikkate alındığında bu ülkenin hala Güvenlik Konseyi'nin ilgi odağında olduğu görülüyor. Ancak pratikte Afgan krizinin çözümüne yardımcı olacak ciddi bir karar alınmıyor ve bunun temel nedeni ise Güvenlik Konseyi üyeleri arasında Afganistan'daki gelişmeler hakkında ciddi görüş ayrılıkları bulunmasıdır.
Afganistan halkı gıda, ilaç ve güvenlik açısından çok zor durumda yaşıyor. Bunun en önemli nedenleri arasında 20 yıllık Amerikan işgali ve Washington'un yaptırımları, Afganistan'ın varlıklarından yaklaşık 10 milyar dolara el konulması ve Amerika'nın Afganistan'a herhangi bir stratejik yardım sağlanmasının engellenmesine değinebiliriz. Affedersiniz, değinebiliriz. Afganistan'a insani yardım sağlayan uluslararası kuruluşların raporları, çocukların yetersiz beslenmesi ve insani yardım sağlamak için ciddi mali kaynak eksikliği hakkında uyarılar da dahil olmak üzere Afganistan için endişe verici bir durumun vahametini ortaya koyuyor. Öyle ki Pakistan'ın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Muhammed Amerhan, Dünya Gıda Programı'nın raporuna göre 3 milyon Afgan ciddi bir gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Bu, Afganistan halkına yapılan uluslararası yardım seviyesinin endişe verici bir düzeye ulaştığı ve endişelerin arttığı anlamına geliyor. Birçokları İran İslam Cumhuriyeti tarafından 20 yılı aşkın bir süre önce önerilen haşhaş yerine alternatif ekimin yapılması, Afganistan'ın gıdasını mevcut krizden kurtarmak için hala en iyi çözüm olduğuna inanıyor. Afganistan meseleleri uzmanı Muhsin Rui Sefet şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'daki duruma ileriye dönük bir bakış açısıyla 20 yıl önce alternatif tarım önerdi ve bu yönde bazı adımlar attı. Ancak Afganistan'ı işgal eden Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, alternatif tarımın tam olarak uygulanmasına izin vermedi. Bu nedenle Afganistan, tarımsal bir potansiyel kapasitesine sahip olmasına rağmen halen bir gıda kriziyle karşı karşıyadır. Her halükarda, Taliban'ın ekonomi yetkililerinden biri olan Abdüllatif Nazari, Güvenlik Konseyi toplantısında Taliban'a göre geçen yıl Afganistan'da herhangi bir askeri çatışma olmadığı için güvensizlik meselelerini gündeme getirmenin haksız olduğunu açıkladı. Ve gıda güvensizliği çoğunlukla Afganistan'daki iklim değişiklikleri, kuraklık ve sellerden kaynaklandığını belirtti. Bu da Taliban'ın güvenlik meselesini kendi yönetiminin bir kazanımı olarak kullanmaya ve dünya kurum ve kuruluşlarını tarım sektöründe bile egemenliğini kullanmanın gücü konusunda ikna etmeye çalıştığını gösteriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin Ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti. İstanbul'da Cuma namazı sonrası Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Putin'in Afrika'ya tahıl vaadine ilişkinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde ona çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız dedi. Şimdi bugünkü sohbetimizde buradan yola çıkarak Türkiye-Rusya ilişkileri çerçevesinde gelişmeleri gözden geçirmeye çalışacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. İlk önce Türkiye-Rusya ile ilgili başlayacak olursak Putin'in içinde bulunduğumuz ayda Türkiye ziyaret edeceğini duyurdu Sayın Erdoğan. Ve şimdi Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ve savaşın devam etmesiyle birlikte öncelikle şunu sormak istiyorum size. Rusya Türkiye'den hangi beklentiler içinde olabilir sizce? Bu ziyaretle ilgili herhangi bir görüşünüz var mı efendim?
Doğrusu Türkiye ile Rusya arasındaki dış ilişkilerdeki politika zikzaklarla geliyor. Yani bir bakıyorsun her iki ülke müttefik olarak görünüp de ortak bir siyaset izlerken belli bir zaman sonra birbirlerinin karşısına rakip olarak geçebiliyor. Yani bu politikada tamamen dış ilişkilerdeki bu zikzakların temel bir insan hakları çerçevesinde olsuna gerekse dış ilişkilerde komşulara karşı tavırları her iki ülkenin de net olarak saygı göstermedikleri için de bunlar kendi özel çıkarları doğrultusunda bir müttefik ittifak yapma çabası içerisindedir. Her iki ülke de buradan birbirlerinden nasıl yararlanacağını hesabı yapmaktadır. Bugün Rusya'nın da baktığımızda gerek Türkiye gibi bir ülkeye yani gerek Filistin davasında olsun ve gerek de diğer konulardaki izlemiş olduğu politika güven verici değildir. Bugün bir baktığımızda bir İsrail karşıtı bir siyaset giderken ertesi gün veya ertesi hafta İsrail'le sıkı ilişkiler içerisine girebilen bir politika izlenmektedir. Elbette bugün Filistin yönetiminin de bu konuda birçok eksikleri var. Halka karşı herhangi bir gerçek bir politika izlenmiyor. Yani bugün Filistin davası ortadayken Filistinlerin gelip Afrin'de DAEŞ'a bir zemin hazırlama gibi bir çabaları var. Türkiye bunu kullanıyor ve bu konuda da Filistin davası ortadayken başkalarına gidip öncülük yapıp askerlik yapıp veya bekçilik yapmanın bir anlamı da yok. Türkiye diğer DAEŞ'in kullandığı gibi bugün Filistin'deki bir takım güçleri de kendi çıkarları içerisinde, kendi politikaları içinde kullanmak istiyor. Afrika yönelik bugün Rusya'nın izlemiş olduğu politika tamamen kendisine karşı gelişen antidemokratik uygulamaları ve saldırıları bertaraf etmek sanki açlık çeken ülkelere yardım yaparmış gibi gözükmek. Bu da ilginç bir durumdur. Bugün silahlara harcanan paraların onda birisi eğer açlıkla karşı karşıya olan ülkeler için kullanılmış olsa açlık durumu ortadan kalkar. Ve silaha harcamış oldukları o paraların onda biri gerçek anlamda bu şekilde gıda ve diğer ihtiyaç temel ihtiyaç maddelerin için harcanmışsa gerçekten burada önemli bir, yani sadece Rusya veya diğer ülkede, genel olarak Birleşmiş Milletler'in bu konudaki bir net tavrı olmamasına rağmen silahlanmaya ve silaha harcanan paraların açlık çeken ülkeler için harcansa bugün bu sorunun tamamen ortada kalkacağı kanaatindeyim.
Tahran Radyosu.
Bedir Hocam, şimdi Ukrayna Savaşı ile ilgili şimdi Türkiye'nin, özellikle Türkiye'deki analistler bu ülkenin dengeli bir politika izlediğini savunuyorlar. Hem Rusya'ya karşı hem de Ukrayna'ya karşı. Şimdi bu acaba Batılıları rahatsız ediyor mu? Türkiye'nin bu tutumu Ukrayna konusu ile ilgili, yani aynı bir mesafede Rusya'ya ve Ukrayna'ya yaklaşmak Batılılar gözünde nasıl yorumlanıyor efendim acaba?
Türkiye'nin yani burada dengeli bir politika izlediğini değil, yani tamamen çıkarlar doğrultusunda yapıyor. Yani bu politikanın kendi çıkarı için kullanıyor ve bu gerçekten de yani işte Ukrayna'daki tahıl koridorundan yararlanmak istiyor. Diğer tarafta da bu koridorun açık durması için Rusya bir takım tavizler vererek böylesi bir politikaydı. Yani bu çok net bir politika değil. Yani bu belki belli bir zaman zarfında her iki ülkeyi de idare edebilirsin veya kandırabilirsin diyebiliriz. Ama bir öyle bir gün gelir ki bu politika geri teper ve bu şekilde de geri teptiği zaman da altında kalkar. Yani Türkiye'nin net eğer bir politika izleniyorsa haklı ve haksız noktasında hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda tamamen çıkar doğrultusunda hareket ettiği için böylesi bir politikanın çok revaçta olmayacağı ve gönübirlik politikalarla kandırmaca bir siyaset gitmek günü geldiği zaman da geri tepmesi olasıdır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Putin'in içinde bulunduğumuz ay Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği konusundan yola çıkarak Türkiye-Rusya ilişkileri ve Ukrayna Savaşı ile ilgili Türkiye'nin izlediği politikaları kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizim uzman konuğumuz idi. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttihat gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova'nın Amerika'yı tahıl anlaşması konusunda ikiyüzlülüğe ve yalana son vermeye çağırması, İran ve Pakistan arasında yatırım fırsatları, konulu konferans düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde faslı vatandaşın Siyonist rejimle normalleşmeyi eleştirmesi için hapis cezasına çarptırmasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Fas'ta bir vatandaş işgalci İsrail ile Fas yönetimi arasındaki normalleşmeyi eleştirdiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı. 48 yaşındaki Fas vatandaşı Said Boukioud, Facebook'ta yaptığı paylaşımda İsrail-Fas normalleşmesini eleştirdiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Boukioud'un avukatı El Hassan Essouni yaptığı açıklamada, müvekkilinin İsrail ile normalleşmeyi Fas krallığına eleştiri olarak yorumlanabilecek bir şekilde kınadığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Essouni, Casablanca Mahkemesi'nin pazartesi günü verdiği kararı sert ve akıl almaz olarak nitelendirdi. Fas ile Siyonist İsrail, 2020 yılında normalleşme kararı almıştı. O günden bu yana iki taraf güvenlik, ticaret ve turizm alanlarında işbirliğini güçlendirmiş durumda. Birçok Faslı'nın ise İsrail'le normalleşmeyi reddettiği biliniyor.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Siyonist rejimin Batı Şeria'da bir Filistinli genci daha şehit etmesi, Gazze'de Siyonist rejime karşı protesto gösterisi düzenlemesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde İranlı komutanın İran'ın savunma gücüne dair açıklamasına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Başkomutan Yardımcısı General Fedevi Ebu Mehdi füzesi hakkında açıklamada bulundu. General Fedevi Ebu Mehdi füzesinin deniz kuvvetlerinin gücündeki etkisine değinerek ülkemiz ihtiyacı olan her savunma alanında yaratıcı ve kendine yeter durumda. Ebu Mehdi füzesi bunun örneği dedi. Devrim Muhafızları Komutanı Ebu Mehdi füzesinin etkisine değinerek halihazırda 2000 kilometre menzilli füzemiz de var. Ebu Mehdi füzesinin menzili ise 1000 kilometre kadardır. Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan bu füzenin tamamlayıcısı ise devrim muhafızları tarafından 2000 kilometrelik füzeler halinde görülmektedir. Düşmanların farklı gemileri bu füzeler ile kolaylıkla hedef alınabilir vurgusunda bulundu.
Hemşeri gazetesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı'nın Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi ile görüşmesinde yaptığı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çevre Koruma Teşkilatı Başkanı Türkiye'nin İran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında çevresel işbirliğinin geliştirilmesi gereğine vurgu yaptı. Türkiye'nin İran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden Ali Selacak'ı, iki dost ve kardeş ülke olan İran ve Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü, tarihi ve kalıcı olduğunu kaydederek, ülkemizin Türkiye ile ilişkileri her zaman iyi komşuluk esasına ve ulusal ve bölgesel çıkarlarını güvence altına almaya dayalı olmuştur dedi. Ali Selacak'ı, iki ülke arasında çevresel işbirliğini geliştirmenin gerekliliğine vurgu yaparak şunları kaydetti. Çevre sorunları sınır tanımaz ve bir ülkedeki herhangi bir çevre kirliliği bölge ülkelerini de etkileyebilir. İklim değişikliğinin yol açtığı çevresel sorunların artına işaret eden İranlı yetkili, iklim değişikliğinin sonuçları arasında yağışların azalması, su kaynaklarının yetersizliği ve yangınların meydana gelmesine değindi. İki ülkenin sınırlarını barış ve dostluğun sınırları olarak nitelendiren Selacak'ı şunları kaydetti. Sınıra çekilen duvarların biyoçeşitlilik ve bitki örtüsü koşullarını nasıl etkilediği konusu da dikkate alınmalıdır. Çünkü bu duvarlar bir ekosistem kopukluğu yaratarak yaban hayatı ve bitki örtüsüne zarar verebilir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Barsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Barsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Bugün yine İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde geçtiğimiz bölümlerde başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma inancına yönelik yaratılış alemindeki acayip olguları incelemeye devam etmek istiyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanın emsalsiz yaratılışına temas ediyor ve insanı tüm acayip yönleri ile yaratmayı sınırsız ilim ve gücünün işareti olarak buyuruyor. Yüce Allah'ın harikulade güç ve tedbirlerinden biri insanı ana rahminde şekillendirmesidir. Cenin en başta herhangi bir organ veya uzuvdan yoksundur. Fakat çok hızlı bir şekilde ve her gün yeni bir şekil ve yapıya kavuşur. Sanki usta bir ressam gece gündüz cenin üzerinde çalışmakta. Kısa bir sürede bu naçizane zerreden görünüşü düzgün ve iç organları ve yapısı şaşırtıcı bir düzene sahip olan bir mahluk yaratmaktadır. İnsan yaratılışına şöyle bir baktığımızda bu mahlukun varlık aleminin en güzel mahluklarından biri olduğu ve Yüce Allah'ın insanı yaratırken gücünü en güzel biçimde ortaya koyduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu muazzam gücüne Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan, süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenin şekillenmeye hazır hale geldiğinde göz, kulak, beyin ve vücuttaki diğer organları oluşturan hücreler aralıksız ve hummalı bir çalışma başlatıyor. Kur'an-ı Kerim bu harikulade ve organize çalışmanın Allah olmaksızın asla mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Gerçekten de akıllı ve bilge ve tedbirli bir yaradan olmaksızın insan vücudunu oluşturan hücreler nasıl bu denli titiz ve dikkatli bir şekilde amacını izleyerek insan gibi harikulade bir mahluku yaratabilir? Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 24. ayetinde de Yüce Allah'ın yaratıcı gücü hakkında şöyle buyuruyor. O yaradan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam Mufassal adında talebelerinden birine Allah'ı tanıma ve tevhid dersi verirken insanın yaratılışı hakkında şöyle buyuruyor. Ey Mufassal! İlkin cenin ana rahminde şekillenir. Burası öyle bir yerdir ki ne göz görür ne de herhangi bir el ulaşır. Tedbirin bu merhalesi cenin tamamlanıncaya kadar ve ihtiyacı olan her organ oluşuncaya dek devam eder. Ardından bu dünyaya ayak basar. İnsan vücudunda açık gizli her şey yerleştirilmiştir. Organlardan tutun ta kemik, et, beyin, damar, mafsallara kadar vücuttaki bütün organlar birlikte öylesine büyür ve gelişir ki hiçbirinin şekli değişmez, sayıları ne artar ne de azalır. Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan tüm canlı mahlukları, vücutları hücre adında en ufak zerreden oluşur. Hücreler gerçekte hayvan ve bitki yaşamının temelini oluşturur. İnsan vücudu da bu küçük zerrelerden oluşur. İnsan vücudunda hücre sayısı oldukça fazladır. Birbirine benzerlik arz eden ve belli bir görevi yerine getiren hücreler topluluğu bir dokuyu oluşturur. Çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle organlar şekillenir ve organların bir araya gelmesinden bir sistem ortaya çıkar ki bu sistemlerin her biri vücut için hayati önem arz eden bir görevi yerine getirir. Örneğin kan dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi gibi. Canlıların yapısını oluşturan en temel organ olan hücrenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Hücrenin dış kabuğu şaşırtıcı bir fonksiyonu söz konusudur. Bu kabuk besin maddelerini ve mineralleri hücrenin içine ulaştırır ve zararlı maddelerden korur. Hücre ihtiyacı olan besin maddesini cezbetmek için diastaz adında bir madde salgılar ve besin maddesini kabuğundan sindirir. Sindirilen madde hücre tarafından tüketilir. Bu maddenin bir bölümün enerjiye dönüşürken diğer bölümü de hücrenin büyümesinde ve gelişmesinde kullanılır. Hücreler beslenme ve büyüme yoluyla belli bir ölçüye kadar büyüyebilir. Bundan sonra bölünerek üreme sürecine geçer. Şöyle ki bir hücre iki canlı hücreye bölünür. Bundan sonra her bir hücre bağımsız olarak yaşamını sürdürür. İnsan vücudundaki sistemlerin işlevi oldukça karmaşık, aynı zamanda zariftir. Bu işlevleri tanımak bilim adamlarının yüzyıllarca süren çalışmalarının sonucudur. Gerçi son yıllarda bilim, insan vücudundaki mekanizmaları tanıma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş. Bu ilerlemelerde tıp bilimine büyük katkısı olmuştur. Ama yine de insanın bilinmeyenlerinin sayısı çoktur. Yine bilindiği üzere insan vücudunda hayati bir madde olan kan adında bir sıvı dolaşır. Kan çeşitli maddelerden ve unsurlardan oluşur. Kanın %80 kadarı sudan ibarettir. Kanda tuz, sodyum, fosfat, potasyum, kalsiyum, şeker, yağ ve çeşitli gazlar bulunmaktadır. Kanda iki grup canlı organizma vardır ki bu sıvının önemli bir bölümünü oluşturur. Bunlara ak yuvarlar ve al yuvarlar adı verilir. Ak yuvarlar ve al yuvarlar plazma adı verilen sarımsı bir sıvı içinde mahlüldür. Al yuvarlar kanın kırmızı renkte görünmesini sağlayan maddedir. Her milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon al yuvarlar vardır. Al yuvarlar vücuttaki hücrelere oksijen ulaştırma ve zehirli maddeleri def etme görevini yerine getirir. Bir başka ifadeyle erzakı dağıtmakla görevlidir. Al yuvarlar görevini en iyi şekilde yerine getirir. Öyle ki hatta vücuttaki milyarlarca hücreden bir tanesi bile al yuvarların hizmetinden mahrum kalmaz. Ak yuvarların sayısı çok daha azdır. Yani her milimetre küp kanda yaklaşık 7000 ak yuvar vardır. Ak yuvarlar savunma hattının askerleri gibi sürekli alarm durumundadır ve mikropların saldırısı durumunda vücudu onlara karşı korur. İnsan vücudunun savunma sistemi de oldukça karmaşıktır. İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri, pankreas ve kemik iliğinde ak yuvarlar üretilir. Bu organlarda üretilen ak yuvarlar yapı itibariyle birbirinden farklı olmalarına karşın ortak bir hedefi izler. O da mikroplar ve virüsler gibi yabancı unsurlara karşı direnmektir. Ak yuvarlar insan vücudunun güvenlik sisteminin bir parçası sayılır ve vücudu çeşitli hastalık ve etkenlerine karşı korur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler türlü yollardan vücuda girer ancak ak yuvarlar tarafından yok edilir. İnsan vücuduna yabancı bir unsur girdiği vakit ak yuvarlar hemen bulaşma noktasını tespit eder ve çeşitli yollardan tehlikenin yayılmasını önler. İnsan vücudu ak yuvarlar yardımı ile yabancı unsurlarla mücadele için çeşitli taktikler uygular ve vücuda giren yabancı unsuru etkisiz hale getirmek için antikor adında bir madde üretir. İnsan vücudunda üretilen antikorların türlü işlevleri söz konusudur. Örneğin bazı antikorlar mikropları imha etmek içindir. Bazıları yılan ve akrep gibi hayvanların zehrini etkisiz hale getirir. İnsan vücudunun şaşırtıcı özelliği her türlü dış unsura karşı uygun antikor üretebilmesidir. İnsan vücudunun savunma sistemini incelediğimizde akla gelen ilk soru hangi gücün bu karmaşık sistemi yönettiği sorusudur. acaba kim akyuvarlara vücudu bu şekilde akılcı, düzenli ve sistematik bir şekilde savunmayı öğretmiştir? Kim şu ufacık hücrelere her türlü dış etkene karşı uygun antikoru üretmesini öğretmiştir? Bunu yüce ve bilge Allah'tan başka kim yapabilir? Kur'an-ı Kerim, nefis olarak tabir ettiği insanın iç dünyasını, hakikatleri keşfetmek ve öğrenmek için değerli bir kaynak olarak tanımlıyor ve önemini Fussilet suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor: İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun, Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İnsan vücudu ve sahip olduğu uygun ve uyumlu organları ve onca sistemi ve titiz mekanizmaları, her şeyin ötesinde akıl ve düşünce gücü, yüce Allah'ı daha iyi tanımak için en ilginç kaynak ve defterdir. Eğer kendi nefsimizin üzerinde düşünecek olursak, içimizde küçük bir parçası var olan ilahi sonsuz kaynağa yönelmiş oluruz. İnsan vücudunda yaratılış sırları üzerinde düşündüğümüzde ve yine vücuttaki çeşitli sistemleri çalışmalarına gözden geçirdiğimizde, içimizde şükretme duygusu gelişir. İşte bu noktada yüce Yaradan'ın sonsuz güç ve hikmeti karşısında boyun eğmek gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Anlatıların Savaşı. Günümüzde Batı medyasının gerçeklerden ters anlatıları, muhatabı güdümlü ve yönlü bilgilendirmekle kışkırtma ve düşüncelerini kontrol etme, provokatif ortamlar oluşturma ve benzeri rolleri İran İslam Cumhuriyeti'ni yenmek hedefiyle gerçekleşmektedir.
Bugünkü sohbetimizde Batı tarafından İslamofobi ve İranofobi projesini ilerletme nedenlerini ele alacağız. Birlikte dinleyelim.
Sizleri tarihi İran topraklarından selamlıyoruz. Adalet için ve zulme karşı savaşlarla dolu tarihini, sıcakkanlı ve sevgi dolu insanları ile mertlik, cömertlik ve af edilmeyi, atalarından miras alan insanların ülkesinden, kötü düşman ve nadan dostlarından birçok yara almasına rağmen hak bildiği şeyin arkasında sabırla ve direnişle duran bir ülke.
İran'ın Müslüman halkı 1979 yılında bir din adamı yani İmam Hümeyni'nin liderliğinde seküler düşünürlerin inanmamalarının doruğunda din temelleri üzerinde bir inkılap gerçekleştirdiler. Günümüzde 5. 10 yılın yaşayan bu inkılap dünyadaki birçok inkılaba rağmen hala kendi hedefleri olan İslamcılık, kibir karşıtlığı, ülkenin bağımsızlığını korumak, insana değer vermek, mazlumları savunmak, ülkenin bilimsel, teknik ve ekonomik kalkınmasını ilerletmek ve yükseltmek üzerinde durmuş ve bu hedeflere ulaşmak için hareketine devam etmektedir. Tabii ki İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin de belirttiği gibi İslam İnkılabı sürecinde bazı hasarlar da yaşanmıştır. Fakat inkılabın ilkeleri ve makro hareketleri genel ve temel olarak başlangıçtakilerin aynısıdır. İşte bu temel ilkeler İslam İnkılabı'nın zaferinin başından günümüze dek düşmanın İslam İnkılabı ile düşmanlığının sebebidir.
İki kutuplu sistemin çökmesiyle uluslararası ilişkiler alanı ve bunun sonucunda geriye kalan tek süper güç olan Amerika'nın dış politikası bir anlam ve kimlik krizine girdi. Bazı Amerikalı düşünürlere göre İslam bu ülkenin dış politikasına yön verebilmek için komünizme alternatif olmuştur. Joseph Nye, Gene Sharp, Francis Fukuyama ve Samuel Huntington bazılarının Pentagon filozofları dediği çevredeki ünlü kişilerdir. Dört kişinin tamamı Harvard Üniversitesi mezunu ve Rockefeller, Ford ve Carnegie vakıflarının kıdemli araştırmacılarıdır. Hepsi de 21. yüzyılda Amerika'nın stratejik temelleri haline gelen siyasi teoriler sundular. Örneğin Huntington, 1993 tarihli Medeniyetler Çatışması teorisinde dünyanın farklı medeniyetleri bölünmesinden bahsedenlerden biridir. Huntington, İslam dünyası medeniyetini Batı medeniyeti için en tehlikeli medeniyet olarak değerlendirmiştir.
İslam dini batıyla ekliği fikriyle çelişmektedir. İslam kültürü, insan onuru ve dinsel insani değerler üzerine kurulur. İslami öğretiler zulme boyun eğmeme ve ona karşı savaşma öğretileriyle doludur. İranlı akademisyen Muhammed Hasan Zorak'a göre batılı yöneticiler İslam hakkında pek çok kaygıları vardır. Çünkü İslam halkların hürriyetinden ve milletlerin kaderini kendilerinin belirlemesinden yanadır. İslam adalet dinidir ve Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de adalet ve zulümden sakınma meselesi vardır. Bu iki konu halkların haklarını çiğneyerek dünyaya hakim olmak isteyenler için çok ağırdır.
İran halkının inkılabı La ilahe illallah yani Allah'tan başka bir ilah yoktur ayetinden esinlenen ne doğu ne batı İslam inkılabı sloganından kaynaklanarak İslam Cumhuriyeti'nin komünist doğu ve kapitalist batı örneğini takip etmeyi ve bu iki kampa katılmayı şiddetle reddettiğini ortaya koydu. İran halkı, İslam'a güvenerek inkılapçı hareketinde bağımsız değer ve ilkelere sahip olduğunu göstermiş ve başta Müslümanlar olmak üzere düşünen ve özgür insanlara yeni bir örnek oluşturmuştur. Ünlü Amerikalı yazar Noam Chomsky, Amerika'nın ve batı ülkelerin İran'a karşı düşmanlıklarının, komplolarının ve muhalefetinin ülkenin bağımsızlığından ve Batı egemenliğine ve sömürgeciliğine teslim olmamasından kaynaklandığına inanıyor. İran, bağımsız kaldığı ve Amerikan egemenliğine boyun eğmediği sürece Amerika'nın düşmanlıklarının ve muhalefetinin devam edeceğini söyleyen Chomsky, İran İslam Cumhuriyeti bağımsızlığından vazgeçmediği için Amerika açısından kabul edilemez.
Tahran Radyosu.
Batı hakimiyet sistemi, özellikle Amerika, İslam devriminin zaferinden bu yana geçen 40 yılda İran'dan birçok sorun yaşadı. Bunlardan en önemlisi Amerika'nın süper güç olmasına meydan okumasıdır. Aynı zamanda İran İslam İnkılabı'nın zaferinden sonraki yıllarda çeşitli bilim ve savunma alanlarında elde edilen başarılar, başta İslam ülkeleri olmak üzere mazlum ülkelerin halkları arasında insanın kendi Allah'ına iman ve tevekkül ile hakimiyet altındaki ülkelerin zulmünden kurtulabileceği ve bağımsız yaşayabileceği umut ışığını oluşturmuştur.
Morton A. Kaplan gibi Amerika'daki uluslararası meseleleri analistlerinin bakış açısından bakıldığında İran, Batı Asya bölgesinde büyük bir güç haline gelebilecek tek aktördür. Çünkü İran platosu uzun süredir gerçek anlamda bir ülke konumundadır. İran'ın etrafındaki diğer ülkeler, dünya savaşlarından ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden ve parçalanmasından sonra kuruldular. Ancak İran tarihsel bir güçtür. Siyonist rejim İsrail ve Suudi Arabistan geleneksel güçlerini yeniden canlandırmak için İran'ın bu jeopolitik, kültürel ve tarihi potansiyelinin farkındalar. Amerika ve İngiltere bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla güçlü bir İran'ın kendi çıkarlarını tehdit etmesini önlemek için en önemli strateji ekonomik baskıyı, propaganda savaşını, askeri dengeyi sürdürme ve İran'ın sürekli zayıflamasını sağlamaktır.
Bu sebeplerin her biri, yani İslam, İnkılap ve İran, tek başına Amerika ve Avrupalı müttefikleri tarafından İslamofobi ve İranofobi projesinin oluşturulması için güçlü bir motivasyon olabilir. Sultan rejimi yıllardan beri uluslararası forumların ve siyasi diplomasinin kullanımından, bölge ülkelerindeki doğrudan askeri varlığı veya El-Kaide, Taliban ve IŞİD gibi vekalet güçlerinin kullanımına kadar geniş çapta büyük yatırımlar yapmıştır. Tabii bu arada tüm siyasi ve askeri araçları da geniş çapta kullandığını unutmamak gerekir.
Batı medyası da İslamofobi ve İranofobiyi Batı ve dünya kamuoyu nezdinde meşrulaştırmada kilit rol oynuyor. İslam İnkılabı'nın zaferinden günümüze kadar Batı medyasının İslam ve İran'a karşı en etkin çizgisi, sultacı siyasetlerin izinden giderek muhatabın düşüncesinde korku oluşturmaktır. Kapitalist ülkelerin siyasi yapısına göre medya ve haber çevrelerinin birçoğu, tıpkı politikacılar gibi, Siyonist olan sermaye sahiplerine borçlu ve onların kuklasıdır.
Tahran Üniversitesi'nde iletişim profesörü olan Doktor Fuad İzledi bu konuda şöyle diyor. Batı ve kapitalist ülkelerde televizyon, radyo, gazeteler dahil olmak üzere birçok medya sayısı vardır. Ama hepsi birkaç şirkete aittir. Bu yüzden onların haber çizgileri sahiplerinin ilgilendiği aynı çizgidir. Batı ülkelerinin siyasi yapısında politikacılar da kapitalistlerin politikalarına borçludur. Batılı ülkelerdeki politikacılar seçimleri kazanmak için reklamlara çok para harcadıklarından çoğu durumda bu fonlar genelde Siyonist olan sermaye sahipleri tarafından finanse edilmektedir. Dolayısıyla Batı siyasal sisteminin yapısında sermaye sahipleri mali yardım yoluyla hem medyayı hem de siyasetçileri kontrol etmektedir.
Batı medya aracını ve gücünü çok iyi biliyor. İzleyicinin zihni hızla ve aralıklı olarak medyanın haber ve ilgili yorum bombardımanıyla meşgulken, Hollywood izleyicinin zihnindeki temsil mekanizmasını yavaş yavaş ama derinden ve kalıcı olarak kurumsallaştırır. Esasen CNN ve Fox News gibi haber medyası ile Hollywood sinema yapımlarının farkı da bu noktadadır. Haber ajansları anlık bir etki yaratır. Ama filmler seyircinin zihninde kalıcı klişeler oluşturur. Bunu indeksleme yoluyla akıllıca ve bilinçli bir şekilde yaparlar. Örneğin, Müslümanlar evrensel ve insani değerlere bağlı değiller veya batılı hükümetlerin performansına yönelik eleştirileri yanlış.
Çok ustaca yapılan bu indeksleme izleyicinin zihnini talihsiz ve nahoş olaylarla karşılaştığında medyanın istediği şekilde düşünmesini sağlayacak şekilde düzenler. Örneğin eski Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, IŞİD'i bizim yarattığımızı ve donattığımızı söylerken Batı medyası Amerika ve müttefikleri tarafından Irak ve Suriye'de milyonlarca insanın katledildiği haberlerini izleyicilerinin zihninde kolayca geçiştiren bir olay yapıyor ve Hollywood endüstrisinin curcunasında bu ülkelerin masum haklarının sesi duyulmuyor ve IŞİD'i oluşturanları ve destekleyenleri eleştirmek yerine IŞİD'a medyanın istediği gibi İslam kıyafetini giydiriyorlar. Görünüşe göre Batı insanın zihnindeki dönüşüm, özgür bir insan olarak düşünebileceği ve talepte bulunabileceğinden çok daha fazladır.
Değerli dinleyiciler, Anlatılar Savaşı adlı sohbetimizin bugünkü bölümünde Batı tarafından İslamofobi ve İranofobi projesini ilerletme nedenlerini ele aldık.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğiniz gibi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على